Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönülden merhabalar. Erkam Radyomuzda zaman zaman esler versek de, zaman zaman huzurlarınıza gelemesek de, tabii hayatın gaileleri oluyor, hayatın cilveleri var. Ve bu cilvelerin de bizim üzerimizde tezahürleri, göstergeleri var. Efendim ama bugün hamdolsun canlı yayında huzurlarınızdayız. Bir Alim Bir Eser programımızda her programda takip ettiğimiz bir eserimiz oluyor. Bu eserlerimizi genellikle 3-4 program civarında detaylıca ele almaya gayret ediyoruz. O eserin izinde gönül coğrafyamızda, zihin coğrafyamızda seyahatler ediyoruz. Programımızın tarzı, usulü, yöntemi bu malumaliniz. Efendim, Bir Alim Bir Eser programımızda son iki program, Hayat Nedir? Rutbetül Hayat, Ahmet Yesevi'nin hocası Hacı Yusuf Ehmedani Hazretleri'nin küçük fakat etkisi, derinliği büyük eseri üzerinde efendim mütalaa ve müzakerelerde bulunuyoruz. Bu üçüncü programımız hatırladığım kadarıyla, hafızam beni yanıltmıyorsa eğer. Ve kitabın asıl kısmına bir başlangıç yapmıştık. İlk programımızda daha çok nazari olmaktan ziyade ameli tahliller yapmıştık. Yani Hacı Yusuf Ehmedani Hazretleri'nin hali, ahvali, imandan, İslam'dan, ihsandan ne anladığı ve bunun davranışlarındaki, hal ve harekatındaki yansımalarını devşirmeye çalışmıştık. Onların tablosunu çizmeye çalışmıştık. Bir talebesinin kaleminden, söylediklerinden hareketle biz de o resmi netleştirmeye gayret etmiştik. Ardından kitabın kendisine, Rutbetül Hayat, Hayatın Mertebeleri eserine başlangıç yapmıştık. Ve harika bir sualle ikinci programımızda başlangıcı taçlandırmıştık. Canlı kimdir ve hayat nedir diye sorulduğunu söylemiştik kendisine. Yani Hacı Yusuf Ehmedani Hazretlerine soruluyor. Canlı kimdir ve hayat nedir? Cevabı çok önemliydi. Bilesin ki basiret ve yakin ehline göre canlı, avunup teselli olan kimsedir. Avunup teselli olan kişidir. Hayat da avunmak ve teselli olmaktır. Yani sen ne ile hayatta teselli oluyorsan, onunla canlısın, onunla hayattasın, hayattarsın diyordu aslında bize. Yedi kat gök ve yerin mahlukatı teselli ve huzur bulma konusunda özünde hemfikirdirler. Ancak teselli olma ve huzur bulma yerleri farklı farklıdır. Her birinin teselli bulduğu nokta, pınar, kaynak, menba farklıdır. Ve herkesin kendi makam ve durumuna göre, yani iç enfüsi seviyesi neyse, hangi makamda ise, hangi durumda ve vaziyette ise, ona göre bir teselli yeri, kaynağı vardır demiştik. Ondan sonra insan o kendi manevi makamına göre huzur bulur, rahatlar ve sakinleşir. Bunu kaybettiği zaman, yani o kaynağı, o menbaı kaybettiği zaman muzdarip ve huzursuz olur. Onunla rahatlayıp gönlü sıkıntıdan kurtulduğu için hak yolunun yolcuları olan peygamberler şöyle demişlerdir. Falan kişi falan şeyle canlıdır. Onunla yaşamaktadır. Bu canlıyı ve hayatı tanımada genel bir kaidedir diye bize enfes bir tahlil ortaya koyuyor Hacı Yusuf Ehmedani Hazretleri. Efendim devam edersek, canlı ile hayatı tafsilatıyla irfan ehlinin tarifi üzere tanımak istersen bilesin ki, dünya süsleriyle teselli olup avunan kişinin mutluluğu dünya süsleri. Dünya bize süslü gözükmektedir. Dünyanın fani gelip geçen yüzü bize kendisini sahte suni tebessümlerle arzı endam ettirebilir ve biz de o görünüşe aldanıp kendimizi kandırabiliriz. Dünya ile aldananlardan olabiliriz. Duğun olabiliriz. Aldandığın zaman duğun olursun, alçalırsın. Evet, dünya malını toplamak, mesela aldanış sarayı olan dünyanın fani yüzünün bize sundukları noktasından bakarsak, dünyanın malını toplamak, biriktirmek, almak, vermek. O kişi dünya ile yaşamaktadır. Yani teselli kaynağı dünyanın malını, envalini, makamını, imkanını alıp vermektir. Bu insan neyle teselli oluyor? Bu insan dünya ile teselli oluyor ve onunla yaşamaktadır, dünya ile canlıdır. Bu durum, Ademoğlunun hayat derecesi, kitabımızın ismini hatırlayalım, Rutbetül Hayat, hayat mertebesi ve konumunun en değersiz, en aşağı, en bayağı seviyesidir diyor Hazret. Çok ilginç. Dünya ile teselli olanlar hayat mertebesinin en aşağısında yer alan varlıklardır, insanlardır. Çünkü dünya meta ile huzur bulup avunma konusunda tüm hayvanlar, böcekler, vahşi ve ehli hayvanlar, kuş ve balıklar ortaktırlar. Bunlar da yem yiyorlar. Efendim, sincap ne yapıyor? Fındık topluyor, ceviz topluyor, biriktiriyor. Ondan sonra onları tekrar aktarıyor, kotarıyor, yiyor. Kendince bir sığınak buluyor. Yani fiziki ihtiyaçlar seviyesinde yaşıyor. Fiziki, maddi ihtiyaçlar seviyesinde yaşadığınızda diğer mahlukatla aynı düzleme oturuyorsunuz. Aynı zemin üzerinde hareket etmeye başlıyorsunuz. Onlar, o hayvanlar, mahlukat, bu aldanış sarayının lezzetleriyle yaşarlar. Bu yüzden alemi yaratan Hak Teala, niyeti ve ilgisi dünya hazları olan insanlarla hayvanları aynı kefeye koyup şöyle buyurmuştur. İlgisi nedir? Yeme, içme, üreme, çoğaltma, biriktirme, alma, devretme vesaire. Bunun ötesinde bir şey yok. Sahip olma. Bu o zaman hayvanlarla aynı seviyeye getiriyor. Çünkü hayvanlar da aynı seviyede teselli buluyorlar, avunuyorlar, mutlu oluyorlar filan, lezzet alıyorlar. O lezzet düzlemini paylaşıyorsunuz. Bırak onları yesinler, zevk alsınlar, ümit onları avundursun, ileride öğrenecekler. Bakınız, efendim ayet-i kerimenin meali bu. Yine şöyle buyurmuştur, hayvanlar gibi yerler ve varacakları yer ateştir. Hayvanlar gibi yerler, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yerler bu han-ı iştiha sizin beyler. Diyor ya şair, biliyorsunuz. Yiyin diyor, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin bu han-ı iştiha sizin. Evet. Akıl, idrak ve emaneti yüklenmek suretiyle muazzam ve şerefli olarak yaratılmış olan insanın teselli ve avuntu noktasında kendi emrine amade olan hayvanlar, yırtıcılar, kuşlar ve böceklerle aynı konumda olması ne utanılacak bir haldir. Senin teselli düzlemin hayvaniyet mertebesinin ötesine geçemiyorsa bu vahim bir durumdur. Bunun üzerinde uzun uzun düşünmen lazımdır. Böyle bir insan hayvanların teselli mekanında alçalır ve avunur. Hayvanların yeme, içme, eş edinme, barınma ve giyinmeyle mutlu olup avundukları gibi bu insan da bu tür şeylerle teselli olur. Kendi hakiki konumu ve derecesini ne yapmaz? Düşünmez. Andolsun ki biz insanoğullarını şerefli kıldık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık. Saltanat kemeri ve tacı insanındır ama insan unutur. Şüphesiz onlar hayvanlar gibidir. Belki onlardan daha da aşağıdırlar. Kamçısının acı ve sızısı onun gönlüne, bu tarz kişinin gönlüne ne yapmaz? Ulaşmaz. Hayvanlar gibi yerler ve varacakları yer ateştir. Yarasının ağrısı hareket ve idraklerine işlemez, nüfuz etmez. Çünkü nasırlaşmıştır duyguları. Çünkü nasırlaşmıştır idrakleri. İdrak yolları kapanmıştır. Ve onlara gelen itirazları, onlara gelen uyarıları, ikazları anlayıp algılamazlar, hissetmezler. dünyayla teselli olmanın, dünya metaına razı olup o damarda, o damardan beslenmeye çalışmanın getirdiği bir duyarsızlaşma vardır. Bir hissizleşme, his körleşmesi vardır ki bu bizi tamamen kendi kabuğumuza, o kabuğumuzun kalınlığına mahkum eder. Bu aciz, biçare ve unutkan insan bir kere düşünmez ki mahlukatı idare etme elbisesini bana niçin giydirdiler? Bana bu hilafet hilatini neden giydirdiler? Neden bana bu arzın halifeliği vazifesini verdiler? Bunu düşünmez. İlim ve idrak tacını bütün yaratıklar, mahluklar arasında niçin benim başıma koydular? Bakınız, Hazret bizi bu konuda bu sualleri düşünmeye sevk ediyor. Bunları özellikle gündeme getiriyor ve vurguluyor. İbadet ve kulluk yazısını niçin benim alnıma çektiler? Bunu bir düşünmen lazım diyor ey insan. Göklerde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? 120 binden fazla peygamberlik ve saadet merkezini bütün mahlukat içinde niçin sadece beni davet için gönderdiler? Evet, neden bunları bütün mahlukat içinde sadece beni davet için, değil mi? İns ve cin, şuurlu varlıklar ama bilhassa ins, insan. Niye gönderdiler? Bunlar bana gönderildi, başkasına değil. Bunu bir düşün diyor yahu. Onun üzerine bir şöyle bir tefekkür et, teemmül et, bir dur bakalım. Efendim, ne yapacağız? Yiyelim, içelim, mal toplayalım, biriktirelim, aktaralım, kotaralım, ölüp gidelim. Nesin sen o zaman? Senin solucandan ne farkın var? Efendim, herhangi bir hayvandan ne farkın var? Onlar vazifelerini yapıyor. Sense onların vazifelerini yaptığı aşağı mertebeye bütün her şeyi, kendindeki bütün ulvi hissiyatı sükut ettirmek suretiyle, hatta sukut etmek suretiyle ne yapıyorsun? Kendini o düzeye mahkum ediyorsun. Yani gökleri yere çakıyorsun. Semayı alıp arza yapıştırıyorsun. Bu nasıl haldir? Bunun izahı var mıdır? Varsa izahı olan beri gelsin. Bütün kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Bu kitaplarda bazen şükür, övgü, bazen de kınama var. Tüm bunlar niçindir? İnsan içindir, insana hitap içindir, insanı ikaz içindir, insanı aslına rücu ettirmek içindir, insana insanlığını hatırlatmak içindir. Başka bir şeyi var mı bunun? İzahı var mı? Evet, dünyayı niçin birçok yerde kınadılar, zemmettiler? Zemmi dünya neden müşterek bir kaidedir? Neden bütün peygamberler dünyanın gelip geçen fani yüzünü zemmetmişler de insanı baki, ebedi olana meylettirmeye çalışmışlardır? Oraya yüzlerini çevirmeye çalışmışlardır. Bunu bir düşün. Hadi bakalım, peygamberler tamam, enbiya tamam, efendim ulema bunu yapmış aklı başında, efendim ulema, urefa bunu yapmış, evliya bunu yapmış, efendim udebanın aklı başında olanları yine bunu yapmış. Neden dünyayı zemmetmişler de hep insanı bekaya müteveccih kılmaya çalışmışlar? Bir düşünmemiz lazım. Bunun üzerine durmamız, kafa yormamız gerekiyor. Yoksa bu dünyayı sadece buradan ibaret mi zannedersin? Ey insan! Onun adını niçin hapis ve zindan koydular? Dünyayı neden bir zindana benzettiler? Neden bir tür mahpusluk kisvesi ona biçtiler? Ve insan ruhunun burada bu zindandan, bu hapisten azat olması için çareler ürettiler. Yollar, yordamlar, metodolojiler, usuller ortaya koydular. Neden? İnsanı manen yükselmek adına, insanı manen mertebeler kat etmek adına birçok hususa davet ettiler ve bunu da ısrarla yaptılar. Onun dünyanın aldanış ve fitnesinden, fitne imtihan vesilesi demektir. Fitne özünde kötü olan bir şey demek değildir. Bizim onunla bir imtihanımız olduğunu bize ifade eder. Bakın, kavramlarımızı düzeltmemiz lazım. Kavramlarımızı yeni baştan düşünmemiz ve onarmamız gerekiyor. Fitne, evlatlarınız, çoluk çocuğunuz, eşleriniz, efendim sizin için fitnedir. Fitne demek kötü demek değil. İmtihan vesilesi. Sen onunla imtihan oluyorsun. Yoksa eşin kötü, çocuğun kötü anlamında değil. Eşimi terk edeyim, işimi terk edeyim. Hayır. Dünyayı terk, efendim kalp iledir. El ile değildir. Fiilen değildir. Kisp yönünden terk değildir. Kalbi yönden terktir. Evet. Önde gelen peygamberler ve evliya ona niçin iltifat etmediler? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden son derece sade, mütevazı bir hayata razı oldu? Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz onu yerde bir sedirin üzerinde, sedirin izleri de yüzüne çıkmış vaziyette uyuklarken bulduğunda gözleri yaşarmıştı da ya Resulallah hani nedir bu hal? Niye böyle adeta dercesine duyguları galeyana gelmişti? Hazreti Peygamber'in cevabını hatırlayalım. Demişti ki, ahiret bize yetmez mi ya Ömer? Yani dünyanın saltanatı, alayişi, zevki, makamı, mekanı, imkanı bunlar nedir? Bunlar gelip geçer. Biz dünyaya ahiret hesabına bakmalıyız. Dünyaya ahiret odaklı bakmalıyız. Aziz dostlar, maalesef son dönemlerde yani bu söylemler çok eski, çok arkaik, çok geri gibi algılanıyor. Çünkü dindarı da, dindar olmayanı da bir ortak paydada birleşti. Bakınız, bu ortak payda nedir? Hedonizm, zevkçiliktir. Mümkün olduğunca dünya nimetlerinden sonuna kadar istifade etmektir. Görüntümüz zevahiri kurtarsın ama muhtevamız aynı olsun. Bunları söylediğimiz zaman bunlar yanlış algılanıyor. Bakın buradan bir fakirizm övgüsü çıkarıyor değiliz. Fakirliği övelim değil. İslam zenginliğe düşman değildir. Efendim sahabe efendilerimizin birçoğu zengindi ama zekatını, sadakasını verirdi. Ve hatta bütün malını bir anda bağışlayacak kadar cömert idiler. Öyle 40'ta 1 falan hesabı da yapmazlardı. Yani bütün mallarını bir anda verecek kadar mal denilen şey onların gözünde itibarsızdı. Ve zevk eksenli yaşamazlardı. Kendi şahsi dairelerinde efendim mütevazı sade yaşarlardı. Bunun örnekleri daha sonradan biliyorsunuz. Emevi döneminde olumsuzlaşıyor bazı debdebe vesaire örnekleri ortaya çıkabiliyor ama Saadet Asrı, Hulefai Raşidin dönemi özellikle bu örneklerin mütevazı yaşayışın, sade yaşayışın örnekleriyle doludur. Evet, şimdi demek istediğim böyle konuştuğunuz zaman bunlar ya aman Allah'ını seversen filan gibi algılanıyor. Hani biz yiyelim içelim bu arada görüntümüz muhafazakar dindar mindar gözüksün işte. Vaziyeti kurtaralım, öyle gidelim gibi algılanıyor. Nefisler bu yönde çalışıyor. Nefislerin ekseni kaymıştır. Buna da birçok bahaneler uydurulmuştur. Sureti haktan görünen bahaneler de mebzul miktarda mevcuttur. Bu günümüzün yangınıdır, tehlikesidir. Naçizane vurgulamak isterim, söylemek isterim. Evet, önde gelen peygamberler ve evliya niçin dünyaya iltifat etmediler? Bir düşünelim. Bu gafil insan, bizler, Rabbinin kitabında kendisi hakkında şu ayetleri okumamış mıdır? Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa, ona da dünyadan bir şeyler veririz. Dünyadan bir şeyler veririz, fakat onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Kim ahiret kazancını istiyorsa, kazancını artırırız demek bu. Gene şöyle dünya eksenli algılanıyor. Ya biz ahireti biraz inanıyormuş falan gibi yapalım. Bu gündeme de getirelim az bir şey ki maddi karımız artsın. Hani işimiz daha bol olsun, para çok kazanalım, hesabımız kabarsın gibi algılanıyor. Lütfen ahireti dünyanın zavallı bir koltuk değneği gibi düşünmemek icap eder. Dünya ahiretin payandası değildir. Ahiret dünyanın bizzat maksadıdır. Dünyanın varoluşunun da temel gayesidir. Dünyaya ahiret perspektifinden, penceresinden bakmadığımız sürece hiçbir şeyi yerli yerine oturtmamız, anlamamız, sağlıklı anlamamız mümkün değildir aziz dostlar. Adaleti nasıl anlayacaksınız? Dünyadaki bunca zorluk, sıkıntı, zulüm, ölüm, hastalık, şu bu yaşanan hadiseler efendim bunca ızdırabın 60-70 yıllık ömür için olup olmadığı yönündeki sualleriniz ahiret perspektifinden bakmadığında nasıl cevaplanacaktır? Buyurun cevaplayın. Adaleti, hakiki adaleti ahiret zaviyesinden bakmadan asla anlayamazsınız ve adalet duygusunu tesis edemezsiniz. Dolayısıyla yani her açıdan biz dünyayı ahiretin vesilesi, sebebi, var olmasının da temel gerekçesi olarak görmek durumundayız. Algı inşasına ihtiyaç var. Algıların, zihnin yeniden onarılmasına, ayarlarının düzeltilmesine ihtiyaç var. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür, zinet. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler, kalbi selim ile gelenler o gün fayda bulurlar. Sizden hiçbir şey istemezler, hissi selim, aklı selim, kalbi selim isterler. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Ya ne çok malları var, ne kadar da çoklar. Şöyle kalabalıklar, böyle kemiyete sahipler, böyle imkana sahipler. Ey karşı tarafın ya da başkalarının ehli dünyanın maddi imkanlarıyla, çokluklarıyla efendim kendilerindeki yokluğu özdeşleştiren ve onlar gibi olmak isteyenler. Ehli dünyanın çokluğu, kemiyeti sizi korkutmasın ve özendirmesin. Zira siz de onlar gibi olmaya başlarsınız. Onlara özenir, onlara benzemeye çalışırsınız. Kime imrenirsen ona benzemeye çalışırsın. Ahlakın onun ahlakı olur. Görüntün farklı olabilir ama ahlakın onun ahlakı olur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz, bakın afet mesela bir emirdir. Ona bir emrimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getirir. Biçilmiş ekin gibi yapar. Çiğnenmiş ekini, biçilmiş ekini düşünün. O bize bir şekilde efendim güç duygusu veren, sahip olmanın getirdiği hazzı yaşatan ne imkan varsa elimizde biçilmiş ekin gibi biçilir ve öylece orada bırakılıverir. Evet, dolayısıyla bu aldanışa razı olmamak lazımdır diyoruz. Şimdi Hacı Yusuf Hemedani Hazretleri farkındaysanız sürekli ayet-i kerimelerle yoğun bir şekilde görüşlerini destekliyor. Şimdiye kadar belki 15-20 tane ayet-i kerime okudum. Bunları hep metnin içine serpiştiriyor. Yani önce vahiy ile düşünüyor. Zihni tamamen vahiy ile yoğrulmuş. Bütün olaylara, dünyaya, hayata, insanla ilgili hadiselere vahiy ruhuyla bakan bir insan görüyoruz. Şimdiye kadar hep ayet-i kerime konuştu. Evet. Ya ben size hani şu ayet bu ayet meali diye söylemiyorum. Gereksiz olmasın diye bir akademik bibliografya sunuyormuş gibi olmasın, ruhsuzlaşmasın diye, ama hep böyle çalışıyor. Evet. Akıl, idrak ve temyiz gücüyle müşerref olan insanın hayvanlar, efendim vahşi yaratıklar ve böceklerle aynı seviyede bulunmaktan utanması, onların teselli ol mekanlarında avunmaktan sıkıntı ve üzüntü duyması gerekir. İnsanın bu üzüntüyü yaşaması gerekir diyor. İnsan vücudunun taşıyıcısı olan nefsinin menfaati için yeme, nefsinin bir hakkı var. Yani can verilmiş sana, bu can, bu bedenin bir hakkı var. Bunun devamı açısından yeme, içme, giyinme, evlenme isteklerini kontrol altına almalı. Bunları tamam, belli miktarda yerine getirmeli. Bunların bizim üzerimizde hakları var. Hepten keşişler gibi yemeden içmeden kesileceğiz filan manasında böyle bir şey yok. Ve kendisinin asıl huzur bulacağı yerin ne olduğunu insan sormalıdır. Yahu bunlar değil benim. Yani ben yem yiyen zavallı bir kuşcağız olmamalıyım. Samanla beslenen bir hayvan olmamalıyım. Bu teselli kaynağım olmamalı. Başka bir asıl yer olmalı diye ne yapmalıdır? Bilmelidir, sormalıdır diyor. İnsan Kur'an-ı Kerim'deki iki ayeti diline tesbih edip tekrarlamalıdır diyor Hazret bize. Bunlardan birisi hayvanların mertebesini kınayan, diğeri de insanların mertebesini öven ayeti kerimelerdir. Cenab-ı Hak şu fermanda bulunuyor. Fermanı şu: bu dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Aldanış, dünyanın peşin ve maddi yüzüne karşı iradesizlik göstermektir diyor. Çok ilginç bakın. O aldanış yurdu meselesi var ya ayet-i kerime, aldanış metaı nedir diye oradaki aldanışı bakın nasıl yorumluyor. Bir yürek, bir kafa, engin bir yürek, engin bir kafa nasıl yorumluyor? Diyor ki aldanış dünyanın peşin ve maddi yüzüne karşı iradesizlik göstermektir. Yani peşin hazları tercih etmektir ve ona teslim olmak, ona karşı iradesizlik göstermektir. Evet, çok ilginç. Ahiret vaadini, ahiret veresiye kalıyor ya, öbürü peşin, dünyanın hemen elde ettiğin hazları var, zevkleri var. Ahiret sene kalıyor, veresiye kalıyor. Ona karşı bu vaadini de zor ve meşakkatli görmektir. Aldanış budur diyor. Sen peşine aldanıyorsun. Peşin ama zavallı. Peşin muhtevasız. Peşin gelip geçici. Peşin hazlara kendini bırakıvermek, ona teslim olabilmek, oluvermek ve bu iradesizliği göstermek senin aldanışındır diyor. Dünya bir aldanış metaından başkası değildir de ki aldanışı böyle yorumluyor ki çok orijinaldir bu. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Hakikaten insanın ve ahiretin mertebesini öven ayetse şudur diyor Hazret bize. Oysa ahiret daha hayırlı ve ebedidir. Ebedidir. İnsan ebedi ister. İnsan ebede müştaktır. İnsan her şeyinde kalıcılığı arzular ve insan duyguları fenaya, gelip geçiciliğe karşı isyan eder. İnsanların bu kadar çılgınlığının, bu kadar bir şeyler yapma, dünyada tutunma çabasının altında bu fena hissi vardır. Bu fena hissi birçok şeyin tetikleyicisidir. Ama gerçek adresini bulamazsa fena hissi çok fena şeyler yapar. İnsanın başına çoraplar örer. İnsanı azgınlaştırabilir. Hatta bir tür kendi tanrısallığını, ilahlığını iddia edecek duruma kadar ne yapabilir? Getirebilir. Evet. Oysa ahiret daha hayırlı ve ebedidir. Bu söz önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Evet, onlara da bir büyük kitabın cüzleri daima indirilmiştir. Aslında biz dört kitap falan diye hep kategorik öğreniyoruz. Dini böyle bir ansiklopedi mantığıyla öğreniyoruz. Bakın Türkiye'de de böyledir. Dini ansiklopedi maddeleri gibi öğrenmek, kategorik öğrenmek çok ciddi anlamda sıkıntıdır. Rabbimiz baştan beri bütün peygamberlerine aslında bir büyük hakikat kitabının cüzlerini indiriyor. Bunlar hep birbirinin mütemmimi, tamamlayıcısıdır. Bu Kur'an'la kemale ulaşıyor. Ama bunu tek bir kitap gibi düşünmeyin. Büyük vahiy kitabının cüzleri, parçaları, kısımlarıdır. Efendim, melekler dörde ayrılır, bilmem yemezler, içmezler filan ama bir bakıyorsunuz bu kategorik düşünce meleği hayatımızdan kovuyor. Yani sadece bu kalıpsal düşünce var, onun dışında eylemlerimizde bir melek tefekkürü yok, misal. İşte kitaplar dört tanedir, şudur budur, Zebur, İncil ve tamam sayıyorsun. Onun dışında Rabbimizin sürekli yüzyıllar, binlerce insanlık tarihiyle beraber ve belki daha öncesinde sürekli bize bir vahiy kitabının, büyük kitabın cüzlerini indirmeye devam ettiği bilinci yok. Bu kitabın hayatımızdaki karşılıklarını yaşama hissiyatı yok. Niye? Din kültürü ve ahlak bilgisi dediğinde ansiklopedi maddesi öğrenir gibi din öğrenir, bunu da öğretirsen, ondan sonra bunu da asker kitabı haline getirirsen, çocuklara namazın, abdestin ruhunu öğretmeden evvel namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, abdestin şartları yok bilmem filan diye sadece ameli vurgular yapar. Bu da sanki onun niçin sorusuna cevapmış gibi algılarsan işte ortaya çıkan kadük bir dindarlık efendim kendisini gösterir ve bu işinde ruhu maalesef olmaz. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Niçini olmayanların nasılları olmaz. Niçinleri zayıf olanların nasılları zayıf olur. Ve ortaya çıkan garabet görüntüleri her şeyi berbat eder. Oysa ahiret daha hayırlı ve ebedidir. Bu söz önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında vardır. Zahirde, aziz dostlar, dünyanın fuzuli işlerinden uzaklaşıp kaçınmak uzuvlara ve insana zor gelir. Yani o peşin sunulan lezzetlerden kaçmak insana zor gelir. İnsan mesela esnafsa ihtiyacı nispetinde dükkana gider. Tüccar ise nafaka ve kıyafetine gereken oranda ticaret yapar. İmalatçı ise kendisi ve ailesinin ihtiyacı nispetinde çalışır. Halk tabakalarını yönetici, yönetilen, hakim, teba, alim, öğrenci hep bu misal üzere bilmek gerekir. Yani aslında olması gereken budur diyor yani. İhtiyacı temin üzerine yaşamaktır. Kendini mesela iş kolik haline getirmemek, işe adamamak. Yani dünyanın, hayatın sadece iş oluyor. Efendim el yarda, el karda, gönül yarda. Öyle de olmuyor işte maalesef. Kar derken el de karda oluyor, gönül de karda oluyor. Ondan sonra keşke o dengeyi kurabilsek. Ama işte işkoliklik, sadece iş için yaşamak, ondan sonra dünyanı bundan ibaret kılmak insanı dehşet derecede fakirleştiriyor. Ve ortaya iş çılgını insanlar çıkıyor. Bunun dışında bir dünyası yok. Evet, geri kalan her şey tali hale geliyor. Seyahat, tefekkür, ibadet, ilim öğrenmek, hayatın daha anlamlı meşguliyetlerine vakit ayırmak, değil mi? Bunlar hepsi anlamsızlaşıyor. Dünya malı toplamada aşırıya gitmemek, ihtiyaç nispetinde yeme, giyme, barınma, evlenmeyle yetinmek herkes için gereklidir. Zira bunlarla oyalanıp teselli olmanın hayvanların mertebesi olduğu nüktesine daha önce işaret etmiştik. Şimdi bakın, can alıcı nokta kitabın geri kalan kısmında aslında özetliyor. Gönlüm öyle söylüyor ki bir program daha yapacağız efendim, ama şu özetle de meseleyi bir noktaya getireyim, sonra da ezanı Muhammediye zaten sözü bırakacağız. Evet efendim, mümin bir insanın tesellisi ve huzuru Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği şu şekilde olur. Onlar inanmışlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Bakın, iman ve zikirle huzur bulmak, teselli bulmak, bu başka bir mertebe. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla zikir. Zikir her daimi zikir biliyorsunuz. Her şeyinde Allah'a bir kapı açmak her hareketinde. Yoksa sadece tesbih çekmek anlamında değil. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Bakın, dünya hayatına razı olmak ifadesi dünya ile teselli olan olup avunanları kınamaktır. Dünya ile teselli olanlar birinci grup. Ona bir iyilik gelirse yatışır. Onunla huzurlu olur. Ayeti dünya hazlarıyla teselli olanlara sitem etmektedir. Bir iyilik geldiğinde ne yapar? Rahatlar, yatışır. Huzurla yürür. Dünya emaneti ve selametiyle avunup rahatlayanları kınıyor bu. Onlar inanmışlar, iman etmişler ve kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşmuştur ayeti ise Allah-u Teala'nın zikriyle huzur bulan, onu anarak teselli olanları övmektedir. Dünya hayatı ve dünya zevkleriyle teselli olan kişi, efendim ehli irfanın ifadesiyle dünya ile yaşayan insandır. Demek ki birinci grup buydu şimdiye kadar anlattıklarımız. Hak Teala'nın zikriyle, işiyle teselli olan insan ise Mevla ile yaşayan insandır. İki temel kategori görüyoruz. Bunlardan birincisi dünya ile yaşayan insan, diğeri Mevla ile yaşayan insan. İnsanları kaça ayırırız hocam? İkiye ayırabiliriz. Dünya ile yaşayan insan, Mevla ile yaşayan insan. Evet. Teselli ve huzurun oluşmasında iki yol vardır diyor. Bu tahlili de sizinle paylaşayım efendim. Böyle söylüyor Hazret. Az önce ama dedi ki Mevla ile yaşayan insan için, Mevla ile yaşayan insanın tesellisinin, bulduğu tesellinin ve hayatın bedeli ve benzeri yoktur. Böyle emsalsizdir, böyle misilsizdir diyor. Teselli ve huzurun oluşmasında iki tane yol vardır. Birincisi, Allah'ın lütfu ve keremiyle kula zahmetsiz ve yorulmadan gelen huzurdur. Bu huzur, kulu dünya hayatının çukurlarından, efendim mana aleminin yüceliklerine ulaştırır. Ama bu nadirdir ve nadirin hükmü yoktur demişlerdir. Bu nadirdir diyor. 2. Yorulma ve çile yoluyla gelen huzurdur ki, önceki ve bugünkü saliklerin mücadele yoludur diyor bu. Yani bir çaba, bir gayret, bir mücahede olacak. İnsan o mücahedenin yorgunluğunu ne yapacak? Yaşayacak. Bu ikincisidir diyor. Efendim, Hak Teala şöyle buyuruyor. Bizim uğrumuzda mücahede edenleri, yani gayret sarf edenleri elbette mutlaka yollarımıza ulaştıracağız. Elbette. Demek ki yeter ki neyin uğrunda mücadele ettiğine dikkat et. Allah şüphesiz ihsan ehliyle beraberdir. Salih amel işleyenlerle beraberdir. Allah yolunda gayret sarf edenlerle beraberdir. Denildi ki, kim mücahede ile dış yüzünü süslerse, gayret ediyor, Allah uğrunda çaba gösteriyor. Kim mücahede ile dış yüzünü süslerse, Allah-u Teala da müşahede, bakın mücahedenin karşılığında verilen ikram nedir efendim? Müşahede ile onun içini güzelleştirir. Fesübhanallah. Ne büyük müjde. Allah nail etsin, nasip etsin efendim. Çok güzel, insanı rahatlatan bir ifade bu. Kim mücahede ile dış yüzünü süslerse Allah-u Teala da müşahede ile onun içini güzelleştirir. Allah Allah. Yine şöyle denilmiştir ki, dıştaki hareketler içteki bereketi gerektirir. Yani dolayısıyla zahirini toparlamayan batınını toparlayamaz. Onu da söylüyor Hazret. Kim diyor bir insan zahirindeki dağınıklığı düzeltirse Allah onun batınına da dağınıklık verir. Çünkü zahirdeki dağınıklığı düzeltme çabası nedir? Bir duadır. Efendim bir dua. Diyorsun ki Rabbim bak ben ancak zahiri toparlayabiliyorum. Batına zaten efendim gücüm yetmez. Zaten bunu çekip çevirecek kudrette ben değilim. Ama bu duamı ne olur kabul et, içimi de düzeltiver diyorsun. Zahiri dağınık olanların batını dağınık olur demiştik. Kişi gereksiz dünyevi şeyleri terk edip dünyadaki teselligahını tahrip ettiği nispette Hakk'ın zikriyle teselli ve huzuru imar etmiş olur. İmar. Bakın imarda tuğla tuğla bir şeyi şekillendirmek vardır. Bu tuğla tuğla senin mücahidenle, çabanla yapacağın şey neymiş? Gereksiz dünyevi şeyleri terk etmek. Allah nasip et. Hayatımızda o kadar gereksiz meşguliyetler var ki. O kadar gereksiz uğraşılar, gereksiz faaliyetler, hareketler, zevkler. Bunların pençesinde kıvranıp duruyoruz. İşte o gereksiz dünyevi meşguliyetleri tek tek yıktığında, tahrip ettiği nispette onun dışında bir şeyi imar ediyorsun. O neydi? Hakk'ın zikriyle teselli olmak. İnsanlar ikidir diye vurguladık, ifade ettik. Bir, dünya ile teselli olanlar. İki, Mevla ile teselli olanlar. Rabbim bizi Mevla ile, kendisiyle teselli olanlardan eylesin. Efendim, dünya hayatımızdaki lüzumsuzlukları alsın, tahrip etsin. Onun yerine güzel işleri imar etsin. Bizi de o imar ile mamur etsin diye dua edelim de bu duayla da programımızı nihayetlendirelim. Aziz dostlar, bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bir program daha inşallah yapmak niyetindeyim. Çünkü paylaşılacak çok husus var. Şimdilik hepinizden dua istirham ederim. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.